Robert Louis Stevenson Şişenin Cini Seslendiren Akın Altan Hawaii adasında yaşayan bir adam vardı. Ben onu Kiawa diye adlandıracağım. Çünkü işin aslı şu ki o hala yaşıyor ve adının gizli tutulması gerekiyor. Ama doğum yeri, Büyük Kiawa'nın kemiklerinin bir mağaraya gizlendiği Honaana'dan uzakta değildi. Bu adam yoksul, cesur ve becerikliydi. Okul bitirmiş biri gibi okuyup yazabiliyordu. Aynı zamanda birinci sınıf bir denizciydi. Bir süre ada vapurlarıyla denizlerde dolaşmış ve Hamakua kıyılarında bir balina teknesinin dümencisi olmuştu. En sonunda aklına koskoca dünyayı ve yabancı şehirleri görme fikri esmiş ve Kiawa, San Francisco'ya giden bir gemide işe başlamıştı. Güzel bir kasabadır bu. Güzel bir de limanı vardır ve çok fazla sayıda zengin insan yaşar burada. Hepsinden de önemlisi, saraylarla kaplı bir tepesi vardır. Kiawa bir gün, cebi parayla dolu, bu tepede yürüyüşe çıkmış, yolun iki tarafındaki muazzam evleri büyük bir hazla seyrederek dolaşıyordu. ''Ne kadar da güzel evler bunlar!'' diye düşünüyordu. Yarınları için hiç endişe duymadan, yaşamlarını bu evlerde sürdüren insanlar nasıl da mutludur kim bilir? Diğer bazı evlerden daha küçük olan, ama bir biblo gibi pırıl pırıl ve süslü görünen bir evin hizasına geldiğinde aklında bu düşünce vardı. Evin merdivenleri gümüş gibi ışıldıyordu. Bahçenin kenarları çiçekten çelenkler gibi tomurcuklanmıştı ve pencereler elmas gibi parlaktı. Kiawa durdu ve tüm bu gördüklerinin mükemmelliğine hayranlıkla baktı. Durunca bir pencereden ona doğru bakan bir adamı fark etti. Pencere o kadar saydamdı ki sığ bir havuzun içindeki balık nasıl görülürse Kiawa da adamı öyle görebiliyordu. Adam yaşlıcaydı, kel bir kafası ve siyah bir sakalı vardı. Yüzü keder yüklüydü ve acı acı iç çekiyordu. Asıl ilginç olanı, Kiawa pencereden içeri, adama baktığında, adam da dışarıya, Kiawa'ya bakmış, ikisi de birbirine gıpta etmişti. Birdenbire adam gülümseyerek başını salladı. Kiawa'ya içeri gelmesini işaret etti ve onu evin kapısında karşıladı. ''Bu güzel ev bana ait,'' dedi adam ve acı acı içini çekti. ''Odaları görmek istemez misin?'' Böylece Kiawa'ya kilerden çatıya kadar her yeri gezdirdi. Evde türünün en mükemmeli olmayan hiçbir şey yoktu. Kiawa hayretler içinde kalmıştı. ''Gerçekten de,'' dedi Kiawa. ''Çok güzel bir ev bu. Buna benzer bir evde yaşasaydım, bütün gün gülüyor olurdum. Ama siz nasıl oluyor da iç çekip duruyorsunuz?''
''Sizin de her bakımdan buna benzeyen bir eve,'' dedi adam. ''Hatta dilerseniz daha da güzeline sahip olmamanız için hiçbir sebep yok. Biraz paranız vardır sanırım.''
''50 dolarım var,'' dedi Kiawa. ''Ama böyle bir ev 50 dolardan daha fazla eder.'' Adam kafasında bir hesap yaptı.
''Daha fazla paranızın olmamasına üzüldüm,'' dedi. ''Çünkü bu ileride başınıza dert açabilir. Ama 50 dolara sizin olacak.''
''Ev mi?'' diye sordu Kiawa.
''Hayır, ev değil.'' diye cevapladı adam. ''Şişe. Çünkü şunu söylemek zorundayım ki size son derece zengin ve talihli gibi görünüyor olabilirim ama tüm servetim bu evin kendisi ve bahçesi. Yarım litreden daha büyük olmayan bir şişenin içinden çıktı. İşte burada.''
Kilitli bir dolabı açtı ve içinden yuvarlak göbekli, uzun boğazlı bir şişe çıkarttı. Şişenin camı süt gibi beyazdı. Dokusunda değişken gökkuşağı renkleri vardı. İçinde belli belirsiz bir şey hareket ediyordu.
Bir gölge ve bir ateş gibi. ''Şişe işte bu,'' dedi adam.
Kiawa gülünce de,
''Yoksa bana inanmıyor musunuz?'' diye ekledi. ''Kendiniz deneyin o halde. Bakalım kırabilecek misiniz?''
Bunun üzerine Kiawa, yorgun düşene kadar şişeyi kaldırıp kaldırıp yere fırlattı. Ama şişe oyuncak bir top gibi döşemenin üzerinde zıplayıp duruyor ve hiç zedelenmiyordu.
''Bu çok garip,'' dedi Kiawa. ''Çünkü bu şişe, görünüşüyle olduğu kadar dokununca da camdan yapılmışa benziyor.''
''Zaten öyle,'' diye cevapladı adam, her zamankinden daha da ağır bir iç çekerek.
''Ama bu şişenin camı, cehennemin alevlerinde kıvamlandırılmış. İçinde bir cin yaşıyor ve orada hareket ettiğini gördüğümüz şey onun gölgesidir. Ya da ben öyle sanıyorum. Bu şişeyi kim satın alırsa, cin onun emrine girer. Arzuladığı her şey, aşk, şöhret, para, bu eve benzer evler, ah, ya da bu şehre benzer bir şehir. Adını ağzına aldığı anda hepsi de onun olur. Bu şişeye Napolyon sahip oldu ve onun sayesinde dünyanın kralı olacak kadar büyüdü. Ama sonunda onu sattı ve bozguna uğradı. Bu şişeye Kaptan Cook sahip oldu ve bu sayede pek çok adanın yolunu buldu. Ama o da şişeyi sattı ve Hawaii'de katledildi. Çünkü şişe satılır satılmaz, güç de korunma da yok olur. Kişi sahip olduğuyla yetinmediği sürece başına kötü şeyler gelecektir.
Ama bütün bunlara rağmen siz de onu satmaktan söz ediyorsunuz, dedi Kihaba.
Dilediğim her şeye sahibim ve giderek yaşlanıyorum, diye yanıtladı adam. Cin'in yapamadığı tek bir şey var. Ömrü uzatamaz. Ayrıca bu şişenin bir de sakıncası var ki bunu senden saklamak haksızlık olur. Çünkü sahibi onu satmadan ölecek olursa sonsuza dek cehennemde yanmak zorunda kalır.
Öyle ya, bu bir kusur değil tabii ki. Sadece sakınca,
diye bağırdı Kiaba.
Ben bu işe bulaşmak istemem. Tanrı'ya şükür bir evim olmadan da idare edebilirim. Ama birlikte yaşamaya zerre kadar tahammül edemeyeceğim bir şey var ki o da lanetlenmiş olmaktır.
Sevgili dostum, hiçbir şeyi çabucak kestirip atmamalısın, diye karşılık verdi adam. Yapman gereken tek şey, cinin gücünü ölçülü bir biçimde kullanmak ve sonra da onu, benim sana sattığım gibi, bir başkasına satıp, hayatını zenginlik içinde sona erdirmek.
Pekala, iki gözlemim var, dedi Kaba. Aşık olmuş bir kız gibi sürekli içini çekip duruyorsun. Birincisi bu. Öbürüne gelince, şişeyi çok ucuza satıyorsun.
Neden iç çektiğimi sana çoktan söyledim, dedi adam. Sağlığımın bozulmakta olduğundan korktuğum için ve demin senin de söylediğin gibi ölüp şeytana gitmek herkes için acı bir şeydir. Neden bu kadar ucuza sattığıma gelince, şişenin tuhaf bir özelliği olduğunu sana açıklamam gerekiyor. Uzun zaman önce şeytan bu şişeyi dünyaya ilk getirdiğinde abartılı biçimde yüksek bir fiyatı vardı. İlk olarak Papaz John'a milyonlarca dolar karşılığında satılmıştı. Ancak zararına satılmadığı sürece şişenin bir başkasına satılması mümkün olmaz. Eğer onu satın alırken ödediğin fiyat karşılığında satacak olursan, yuvasına dönen bir güvercin gibi tekrar sana geri gelecektir. İşte bu yüzden fiyatı aradan geçen yüzyıllar içinde giderek düşmüş ve şişe dikkate değer biçimde ucuzlamıştır artık. Ben de onu bu tepe üzerindeki yaşlı komşularımdan birinden satın almıştım ve ödediğim para sadece 90 dolardı. Onu satarken isteyebileceğim fiyat 89 dolar ve 99 sente kadar yükselebilir. Ama bir peni daha fazla olamaz. Aksi takdirde bu şey bana geri dönmek zorundadır. Dinle, bu konuyla ilgili olarak can sıkıcı iki durum vardır. Birincisi, böylesine olağanüstü bir şişe için 80 dolar gibi tuhaf bir fiyat teklif ettiğinde insanlar senin alay ettiğini zannederler. İkincisine gelince, ama bunun hiç acelesi yok ve benim de bu konuya girmeme gerek yok. Sadece şunu unutma ki, şişeyi satarken alacağın para madeni para olmalıdır.
Bütün bunların doğru olduğunu nereden bileceğim, diye sordu Kehava. Bir kısmını hemen deneyebilirsin, diye yanıtladı adam.
Bana 50 dolar ver, şişeyi al ve 50 dolarının cebine geri dönmesini dile. Eğer bu olmazsa, şerefim üstüne yemin ederim ki satıştan vazgeçecek ve paranı iade edeceğim.
Beni kandırıyor olmayasın, dedi Kiyava. Adam büyük bir yemin ederek taahhütte bulundu. Pekala, bu riske gireceğim, dedi Kiyava. Çünkü bu kadarından hiçbir zarar gelmez.
Parayı adama ödedi, adam da ona şişeyi uzattı.
Şişenin cini, dedi Kiyava. 50 dolarımı geri istiyorum. Daha lafını tamamlayamadan cebi eskisi kadar ağırlaşmıştı bile. ''Bunun harika bir şişe olduğuna şüphe yok.'' dedi Kiaba.
''İşte şimdi günaydın sana, sevgili dostum. Şeytan benim yerime seninle olsun artık.'' dedi adam.
''Dur bakalım.'' dedi Kiaba. ''Bu kadar eğlence bana yeter. İşte, şişeni geri al.''
''Benim ödediğimden daha az para ödeyerek satın aldın onu.'' diye yanıtladı adam, ellerini ovuşturarak. ''O artık sana ait. Bana gelince, beni ilgilendiren tek şey... senin arkanı dönüp gittiğini görmek.
Bunu söylerken
Çinli uşağını çağırmak için zili çalmıştı. Kiava'ya çıkış yolu gösterildi. Şimdi kolunun altındaki şişeyle birlikte kendini sokakta bulduğunda Kiava düşünmeye başlamıştı. Bu şişe hakkındaki her şey doğruysa karlı bir alışveriş yapmış olabilirim diye düşünüyordu. Ama belki de adam sadece benimle dalga geçiyordu. İlk işi parasını saymak oldu. Toplam tamı tamına tutuyordu. 49 Amerikan doları ve bir Şili parası. İşin bu kısmı doğru gibi görünüyor, dedi Kiava. Şimdi başka bir yönünü deneyeceğim. Şehrin bu bölümündeki sokaklar bir geminin güvertesi kadar temizdi. Öğlen vakti olmasına rağmen yoldan geçen hiç kimse yoktu. Kiava şişeyi su oğluğuna yerleştirdi ve yürüyerek yanından uzaklaştı. İki kere arkasını dönüp baktığında süt beyazı, yuvarlak göbekli şişe bıraktığı yerde duruyordu. Üçüncü bir kez dönüp baktıktan sonra tam köşeyi dönecekti ki daha dönemeden bir şey dirseğine vurdu. Bakın şu işe. Onu dürtükleyen şişenin uzun boğazıydı. Yuvarlak göbeğine gelince o da gemici ceketinin cebine girip yerleşmişti. Anlaşılan bu da doğru, dedi Kiava. Bundan sonra yaptığı ilk şey bir dükkandan tirbuşan alıp tek başına tarlalardaki ücra bir yere gitmek oldu. Orada şişenin mantarını çıkartmaya uğraştı. Ama tirbuşonu ne zaman içeri soksa tekrar geri çıkıyor ve mantar eskisi gibi bütün halinde duruyordu. Bu yeni bir mantar cinsi olsa gerek, dedi Kiava ve birdenbire titremeye ve terlemeye başladı. Çünkü şişeden çok korkuyordu. Liman tarafına geri dönerken yolunun üzerinde bir dükkan gördü. Dükkandaki adam vahşi adalardan gelen deniz kabukları ve çubuklar, eski pagan tanrı heykelleri, eski madeni paralar, Çin ve Japonya resimleri ve denizcilerin gemici sandıklarının içinde getirdikleri her türden eşyayı satıyordu. Bu arada Kiava'nın aklına bir şey geldi. Dükkandan içeri girdi ve şişeye karşılık 100 dolar istedi. Dükkan sahibi önce ona gülerek 5 dolar teklif etti. Ama gerçekten de tuhaf bir şişeydi bu. Şimdiye kadar hiçbir insanın atölyesinde camın böylesi üretilmemişti. Renkler süt beyazının altında öyle güzel parlıyor, orta yerindeki gölge öyle garip bir biçimde kıpraşıyordu ki, dükkan sahibi bir süre kendi istediğini kabul ettirmeye çalıştıktan sonra Kiava'ya mal için 60 gümüş dolar verdi ve onu vitrinin tam ortasındaki rafın üzerine yerleştirdi. Şimdi, dedi Kiava, 50'ye aldığımı 60'a satmış oldum. Ya da daha doğrusu 50'den biraz daha az ödemiştim. Çünkü aldığım dolarlardan biri Şili parasıydı. Şimdi de işin başka bir yönü hakkındaki gerçeği öğreneceğim. Böylece gemisine geri dönüp sandığını açtığında şişe karşısında duruyordu. Kendisinden bile çabuk varmıştı oraya. Kiava'nın gemide Lopaka adında bir arkadaşı vardı.
''Canını sıkan ne?'' dedi Lopaka. ''Sandığının içine neden dik dik bakıyorsun?''
Geminin tayfa kamerasında yalnızdılar. Kiava bunu sır olarak saklayacağına yemin ettirerek Lopaka'ya her şeyi anlattı.
''Çok tuhaf bir mesele bu,'' dedi Lopaka. ''Ve korkarım bu şişeyle başın belaya girecek. Ama şu nokta çok açık. Madem ki başının belada olduğuna eminsin, o halde en iyisi yaptığın alışverişin karlı kısmından yararlan bari. Ondan ne isteyeceğin konusunda kararını ver. Emret ve eğer emrin arzu ettiğin gibi yerine gelirse şişeyi ben kendim satın alacağım. Çünkü bir yelkenliğe sahip olmak ve adalar arasında gidip gelerek ticaret yapmak gibi bir amacım var.
Benim amacım bu değil, dedi Kiava. Benimki doğduğum yer olan Kona sahilinde güzel bir eve ve bir bahçeye sahip olmak. Kapıda güneş parlıyor olmalı. Bahçede çiçekler, pencerelerde cam, duvarlarda resimler, güzel alılar ve masaların üstünde biblolar olmalı. O gün içine girdiğim o ev gibi bir evi dünyalara değişmem. Ama bir kat daha yüksek olmalı ve dört bir yanında kralın sarayındakilere benzer balkonlar bulunmalı. Orada dertsiz tasasız yaşamak, dostlarım ve akrabalarımla mutlu olmak isterim.
Peki o zaman, dedi Lopaka. O halde onu Hawaii'ye geri dönerken yanımızda götürelim. Eğer ki tahmin ettiğin gibi, dileğin yerine gelirse, dediğim gibi, şişeyi ben satın alacak ve ondan bir yelkenliği isteyeceğim.
Bu konuda fikir birliğine vardılar. Zaten Kiava ile Lopaka ile beraber şişeyi de taşıyan geminin Honolulu'ya dönmesine pek bir zaman kalmamıştı. Karaya daha yeni ayak basmışlardı ki kumsalda karşılaştıkları bir arkadaşları Kiaba'yı görür görmez başsağlığı dilemeye başladı.
''Bana neden başsağlığı dilediğini bilmiyorum.'' dedi Kiaba.
''Duymamış olmam mümkün mü?'' dedi arkadaşı.
''Amcan, o iyi ihtiyar. Öldü. Ve kuzenin, o güzel çocuk, denizde boğuldu.
Kiaba kederle dolmuştu. Ağlamaya ve ağıt yakmaya başlayıp şişenin varlığını unuttu. Ama Lopaka kendi kendine düşünmekteydi. Kiaba'nın üzüntüsü biraz dindiğinde, ''Düşünüyordum da,'' dedi Lopaka. ''Amcanın Habai'de, Kavi bölgesinde toprakları yok muydu?''
''Hayır,'' dedi Kiaba. ''Kavi'de değil. Amcamın toprakları dağ eteklerindedir. Hokena'nın biraz daha güneyinde.''
''Yani o topraklar senin mi olacak?'' diye sordu Lopaka.
''Evet, öyle olacak,'' dedi Kiaba ve yeniden akrabaları için ağıt yakmaya koyuldu.
''Hayır,'' dedi Lopaka. ''Bırak artık ağıt yakmayı. Aklıma bir şey geldi. Ne dersin, ya bu olanlar şişenin başının altından çıktıysa? Çünkü evinin yeri hazır demektir artık.''
''Eğer ki öyle,'' diye bağırdı Kiaba. ''Akrabalarımı öldürmek yoluyla bana hizmet etmesi korkunç bir şey.'' Ama olabilirdi aslında. Çünkü kafamda hayalini gördüğüm ev tıpkı öyle bir yerdeydi.
Yine de ev henüz yapılmamış, dedi Lopaka.
Hayır, yapılacağı da yok, dedi Kiaba. Çünkü amcamın biraz kahvesi, avokadosu ve muzu olsa bile mirası beni rahat ettirmekten fazlasına yetmez. O toprakların geri kalan kısmıysa kara lavlarla örtülüdür zaten.
Hadi, avukata gidelim, dedi Lopaka. ''Benim aklımda hala aynı şey var.''
Avukatın yerine gittiklerinde, Kiaba'nın amcasının son günlerde inanılmaz derecede zenginleştiği ve büyük bir servete sahip olduğu ortaya çıktı.
''Al işte, ev için gereken para.'' diye bağırdı Lopaka.
''Eğer yeni bir ev yaptırmayı düşünüyorsanız,'' dedi avukat, ''hakkında müthiş şeyler duyduğum yeni bir mimarın kartını vereyim size. Buyurun.''
''Gittikçe iyiye gidiyor.'' diye bağırdı Lopaka. ''Her şey bizim için ayarlanmış gibi.'' Emirlere uymaya devam edelim.
Böylece mimara gittiler. Masasında ev çizimleri vardı. Alışılmadık bir şey istiyorsunuz, dedi mimar. Buna ne dersiniz? Diyerek Kiaba'ya bir çizim uzattı. Bu kez de çizime göz atar atmaz yüksek sesle bağırmıştı Kiaba. Çünkü düşüncesindeki evin aynen çizilmiş bir resmiydi bu.
Bu ev için her şeyi göze alırım, diye düşündü. Umarım pahalıya mal olmaz bu bana. Ama artık her şeyi göze almaya hazırım. Şerrini gördüğüm gibi, hayrını da görebilirim pekala. Bunun üzerine mimara istediği her şeyi, bu evin nasıl döşenmesini tercih edeceğini, duvarlardaki resimleri ve masalardaki küçük bibloları anlattı ve bütün işi üstlenmek için ne kadar para istediğini açıkça sordu adama. Mimar pek çok soru yöneltti ve kalemini alıp bir hesap yaptı. İşini bitirince de Kiaba'ya miras kalan rakamın ta kendisini söyledi. Lopaka ve Kiaba birbirlerine bakıp başlarını salladılar.
Anlaşılan o ki, diye düşündü Kiaba, bu eve sahip olacağım, başka yolu yok. Bu ev şeytandan geliyor ve korkarım bana pek de hayır getirmeyecek. Emin olduğum bir şey var ki, bu şişeye sahip olduğum sürece başka hiçbir dilekte bulunmayacağım. Ama bu evin günahını üstüme aldım ve şerrini gördüğüm gibi hayrını da görebilirim pekala. Böylece mimarla anlaşıp bir kağıt imzaladılar. Sonra da Kiaba ve Lopaka tekrar gemiye binip Avustralya'ya gittiler. Çünkü aralarında şu sonuca varmışlardı. Bu işe hiç karışmamalı, o evi kendi bildikleri gibi inşa edip, süslemeleri için mimarı ve şişe cinini yalnız bırakmalıydılar. Yolculuk iyi bir yolculuk olmuştu. Ancak Kiaba yolculuk boyunca kendine hakim olmaya çalıştı. Çünkü başka hiçbir dilekte bulunmayacağına ve şeytanın başka hiçbir lütfunu kabul etmeyeceğine yemin etmişti. Geri döndüklerinde zaman dolmuştu. Mimar onlara evin hazır olduğunu söyledi. Kiaba ve Lopaka da hal gemisinde kendilerine yer bulup evi görmek ve her şeyin Kiaba'nın kafasındaki düşünceye uygun biçimde yapılıp yapılmadığını anlamak için Kona'ya doğru yola çıktılar. Ve işte ev dağın eteğinde gemilerin görebileceği bir yerde duruyordu. Üst tarafında ormanlar yağmur bulutlarını delerek yukarılara doğru uzanıyordu. Alt tarafında eski zaman krallarının gömülü olduğu uçurumlara kara lavlar düşmüştü. Evin etrafındaki bahçede her renkten çiçekler açmıştı. Bir tarafında papaya ağaçları, öbür tarafında ekmek ağaçları vardı. Tam önüne, denize doğru, tepesine bayrak çekilmiş bir gemi direği dikilmişti. Eve gelince, üç katlı bir binaydı ve katların her birinde büyük bölmeler ve geniş balkonlar vardı. Cam pencereler öyle mükemmeldiler ki su kadar berrak, gün kadar parlak görünüyorlardı. Bölmeler her tarzdan eşyayla donatılmıştı. Duvarlara altın çerçeveli resimler asılmıştı.
gemilerin, savaşan insanların, son derece güzel kadınların ve olağanüstü yerlerin resimleri. Kiava'nın evinde asılı bulduğu resimler kadar parlak renklere sahip resimler dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Küçük biblolara gelince, onlar da olağanüstü güzeldiler. Çalar saatler ve müzik kutuları, kafalarını sallayan küçük adamlar, resimlerle dolu kitaplar, dünyanın dört bir yanından getirilmiş pahalı silahlar ve yalnız bir adamı boş vakitlerinde eğlendirebilecek enfes bulmacalar. Üstelik, sanki hiç kimse böyle odalarda yaşamayı düşünmezmiş de, sadece işlerinde dolaşıp bakarmış gibi, balkonlar o kadar geniş yapılmıştı ki, koca bir kasaba halkı bu balkonlarda sefa içinde yaşayabilirdi. Kiava hangisini tercih edeceğini bilemiyordu. Ormanlardan gelen esintiyi koklayıp, ağaçları ve çiçekleri seyredebileceği arka sundurmayı mı, yoksa deniz rüzgarını içebileceği ve dağın dik yamacına yukarıdan bakarak haftada bir defa ya oradan ya da Hukena ile Pele tepeleri arasından geçen hal gemisini ya da kereste, avokado ve muz taşımak için sahil boyunca sefer yapan yelkenleri görebileceği ön balkonu mu? Her yeri gördükten sonra Kiava ve Lopaka sundurmada oturdular.
''Söyle bakalım,'' dedi Lopaka. ''Her şeyi tasarladığın gibi olmuş mu?''
''Kelimelerle anlatmak mümkün değil,'' dedi Kiava. ''Hayal ettiğimden bile daha iyi. O kadar tatmin oldum ki kendimi hasta hissediyorum.''
''Dikkate alınması gereken bir şey daha var,'' dedi Lopaka. Belki de tüm bu olanlar doğal gelişmelerdi ve şişe cininin bu işle uzaktan yakından ilgisi yoktu. ''Eğer şişeyi senden satın aldığım halde bir yelkenliğe sahip olamazsam, kendimi boşu boşuna ateşe atmış olacağım. Sana söz vermiştim, biliyorum ama yine de sanırım benden bir kanıtı daha esirgemezsin.
Başka bir iyilik istemeyeceğime yemin etmiştim,'' dedi Kiava. ''Zaten yeterince ileri gitmiş durumdayım.''
''Benim aklımdan geçen şey bir iyilik değil ki,'' diye yanıtladı Lopaka. ''Sadece cinin kendisini görmek istiyorum. Bunu yapmanın bize kazandıracağı hiçbir şey yok. Bunda utanılacak bir şey de yok. Dahası onu bir kez görsem her şeyden emin olacağım. Lütfen bu kadarına razı ol ve cini görmeme izin ver. Sonra da işte para elimde, onu satın alacağım.''
''Beni korkutan bir tek şey var,'' dedi Kiava. ''Cin yüzüne bakılamayacak kadar çirkin olabilir.'' Ve onu bir kere gördün mü, şişeye karşı son derece isteksiz kalabilirsin.
''Ben sözümün eriyim,'' dedi Lopaka. ''Al işte, para aramızda duruyor.''
''Çok güzel,'' diye yanıtladı Kiava. ''Ben de merak ediyorum. O halde hadi Bay Cin, gel de seni bir görelim.'' Kiava bunu söyler söylemez, Cin bir kertenkele kadar hızlı bir biçimde şişeden dışarı bakıp, gerisin geriye içeri çekildi. Kiava ve Lopaka oturdukları yerde taş kesilmişlerdi. Her ikisi de söyleyecek laf ya da konuşacak ses bulabildiğinde gece olmak üzereydi. En nihayet Lopaka parayı itip şişeyi aldı.
''Ben sözümün eriyim,'' dedi. ''Hem zaten öyle olmasaydım bu şişeye ayağımla bile dokunmazdım. Neyse, yelkenliğimi alıp cebime birkaç dolar koyduktan sonra mümkün olduğunca tez bir vakitte kurtulacağım bu şeytandan. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse onu görmek tadımı tuzumu kaçırdı.''
''Lopaka,'' dedi Kiava. ''Seni bana yardım ettiğine pişman etmek istemem ama biliyorum, vakit geç, yollarsa kötü. Mezarlıkların yanındaki geçitte bu kadar geç bir saatte gidilemeyecek kadar uğursuz bir yerdir. Ama itiraf etmeliyim ki o küçük yüzü gördükten sonra o benden uzaklaşana dek ne yemek yiyebilir, ne uyuyabilir, ne de dua edebilirim artık. Sana bir fener vereceğim, şişeyi koyman için bir de sepet. Ayrıca evimde hoşuna giden hangi resim ya da güzel eşya varsa onu da alabilirsin. Ama hemen git buradan. Git ve Hukena'da Nahuni ile uyu.''
''Kiava,'' dedi Lopaka. ''Başkası olsa bu yaptığını ayıplardı. Üstelik de ben sözümde durup şişeyi satın alarak sana bu kadar dostane bir karşılık vermişken, işte bu yüzden gece, karanlık ve mezarlığın yanındaki yol, vicdanında böyle bir günah, kolunun altındaysa böyle bir şişe taşıyan bir adam için 10 kat daha tehlikeli olmalı. Ama bana sorarsan, kendim de öyle olağan dışı bir dehşete düşmüş durumdayım ki seni suçlamaya cesaretim yok. Bu yüzden gidiyorum işte. Ve Tanrı'dan diliyorum ki evinde mutlu olasın. Benim de yelkenli konusunda şansım yaver gitsin ve şeytanla şişesine rağmen ikimiz de sonunda cennete gidelim.'' Böylece Lopaka dağdan aşağılara doğru gitti. Kiava ise ön balkonunda dikilip atın nallarının tıkırtısını dinledi ve eski ölülerin gömülü olduğu mağara kayalıkları boyunca inen yoldan parlayarak giden feneri seyretti.
Bütün bu süre boyunca tir tir titreyip ellerini sıkarak arkadaşı için dualar okudu ve kendisini bu beladan kurtardığı için Tanrı'ya şükretti. Ama ertesi gün pırıl pırıl başladı. Yeni evini seyretmek o kadar keyifliydi ki korkularını unuttu. Günler günleri kovaladı ve Kiaba orada yaşamını kesintisiz bir mutluluk içinde sürdürdü. Arka sundurmayı kendine mekan edinmişti. Orada yemek yiyip orada yaşıyor, Honolulu gazetelerindeki hikayeleri orada okuyordu. Eve uğrayanlarsa içeri girip odalara ve resimlere bakıyorlardı. Evin önü çok uzaklara kadar yayılmıştı. Kona'da herkes evi Kahale Nui, muhteşem ev diyebiliyordu. Bazen de parlak ev diyorlardı ona. Çünkü Kiava bütün gün toz alıp cila yapan Çinli bir uşak tutmuştu. Camlar, altın yaldızlar, güzel eşyalar ve resimler sabah güneşi gibi ışıl ışıl parlıyorlardı. Kiava'nın kendisine gelince, odalarda dolaşırken şarkı söylemeden edemiyordu. Öylesine ferahlamıştı kalbi. Denizden gemiler geçtiğinde ise direğe onun renklerini çekiyordu. Zaman böylece geçip gitti. Ta ki bir gün Kiava arkadaşlarını görüp ziyaret etmek için Kailua'ya kadar gidene dek. Orada güzel bir ziyafet çektiler ona. Ertesi gün mümkün olduğunca erken bir saatte oradan ayrıldı ve atını çok hızlı sürdü. Çünkü güzel evini görmek için sabırsızlanıyordu. Ayrıca o gece Kona taraflarındaki eski zaman ölülerinin mezarlarından çıkma gecesiydi. Şeytana zaten yeterince bulaşmış olduğundan ölülerle karşılaşmaktan daha bir çekiniyordu artık. Ona unayı geçtikten az sonra uzaklara doğru baktığında deniz kenarında yıkanan bir kadını fark etti. Boybosu yerinde bir kıza benziyordu ama Kiava bu konuyu daha fazla düşünmedi. Sonra kız giyinirken havada uçuşan beyaz iç gömleğini ardından da kırmızı holokosunu gördü. Yanına geldiğinde kız bakımını bitirmiş ve denizden çıkmıştı. Kırmızı holokosuyla yol kenarına dikiliyordu. Banyo sonrası tazeliği vardı üzerinde. Gözleri ışıl ışıl ve sevgi doluydu. Kiava'nın dizginleri çekip durmasıyla onu seyretmeye başlaması bir oldu. ''Bu ülkedeki herkesi tanıdığımı sanırdım.'' dedi. ''Nasıl oluyor da seni tanımıyorum?''
''Ben Kokoa, Kiano'nun kızıyım.'' dedi kız. ''Oahu'dan daha yeni döndüm. Sen kimsin?''
''Birazdan sana kim olduğumu söyleyeceğim.'' dedi Kiava atından inerken. ''Ama şimdi değil. Çünkü aklımda bir şey var. Kim olduğumu bilirsen, hakkımda bir şeyler duymuş olabilirsin ve bana doğru cevap vermezsin. Ama her şeyden önce şunu söyle bana. Evli misin?''
Kokoa buna yüksek sesle gülerek karşılık verdi.
''Soruları sen sorarsın demek.'' dedi.
''Peki sen evli misin?''
''Aslında hayır Kokoa değilim.'' diye yanıtladı Kiava. ''Ve bu vakte kadar bunu aklımdan bile geçirmemiştim. Ama gerçek şu ki sana burada yol kenarında rastlayıp yıldızlara benzeyen gözlerini gördüğümde kalbim bir kuş gibi uçarak sana gitti.
Şimdi dinle. Eğer beni istemiyorsan öyle söyle. Ben de kendi yoluma gideyim. Ama herhangi bir başka genç adamdan daha kötü olduğumu düşünmüyorsan onu da söyle. O zaman yolumu değiştirip geceyi babanın evinde geçirir, yarın da o iyi adamla konuşurum.''
Kokoa tek kelime etmedi. Sadece denize bakıp güldü.
''Kokoa,'' dedi Kiava, ''eğer hiçbir şey söylemezsen bunu olumlu cevap kabul edeceğim.''
''Peki o halde, hadi babanın kapısına gidelim.''
Kokoa sessiz kalmaya devam ederek önden yürüdü. Sadece arada bir arkasına bakıp tekrar önüne dönüyor ve şapkasının iplerini ağzında tutuyordu. Kapıya geldiklerinde Kiano verandada belirdi ve sevinçle bağırarak Kiba'yı karşılarken ona adıyla hitap etti. Bunun üzerine kız ona bir göz attı. Çünkü muhteşem evin ünü onun da kulağına çalınmıştı ve elbette ki son derece cazip bir durumdu bu. Bütün bir akşamı neşe içinde bir arada geçirdiler. Kız annesiyle babasının gözleri önünde son derece küstah davranarak Kiava'yı alaya aldı. Çünkü çok zekiydi. Ertesi gün Kiava, Kiano'yla bir iki laf ettikten sonra kızı yalnız yakaladı.
''Kokoa,'' dedi. ''Bütün bir akşam benimle dalga geçtin. Gitmemi söylemek için henüz geç değil. Kim olduğumu söyleyemezdim sana. Çünkü o kadar güzel bir evim var ki sana aşık olan adama vereceğin değerden çok daha fazlasını bu eve vermenden korktum. Artık her şeyi biliyorsun. Eğer beni bir daha görmek istemiyorsan bir an önce söyle bunu.''
''Hayır,'' dedi Kokoa, ama bu kez gülmedi.
Kiava da daha fazla soru sormadı. Kiava'nın yaptığı kur bundan ibaretti. Her şey çok çabuk olmuştu. Ama namludan atılan top yayından fırlayan ok kadar, hatta ondan bile daha hızlıdır.
Buna karşın her ikisi de hedefi vurabilir. Her şey süratle ilerlemiş ama aynı zamanda büyük yol kat etmişti. Kiaba, genç kızın kafasından çıkmayan bir düşünce olmuştu. Kokoa, lavların üstünde patlayan dalgalarda onun sesini duyuyordu. Sadece iki kez gördüğü bu genç adam için anasını babasını ve doğduğu adaları terk edip gidebilirdi. Kiaba'ya gelince, atıyla mezarlık kayalıklarının altındaki dağ yoluna uçarak çıkarken, nal sesleri ve kendi kendine keyifle şarkı söyleyen Kiaba'nın sesi, ölülerin mağaralarında yankılanmıştı. Parlak eve geldiğinde hala şarkı söylüyordu. Geniş balkonda oturup yemek yerken, efendisinin lokmalarının arasından şarkı söylediğini duymak, Çinli uşağı hayrete düşürmüştü. Güneş denize batıp kayboldu ve gece oldu. Kiaba lambanın ışığında, dağların tepesindeki balkonlarda dolaştı. Şarkı söyleyen sesi, gemilerdeki insanları ürküttü. ''İşte artık burada, yükseklerdeki evimdeyim.'' dedi kendi kendine. ''Yaşam daha güzel olamaz. Burası dağın zirvesi ve etrafındaki her şey daha kötüye doğru kademe kademe alçalıyor. İlk olarak odaları ışıklandıracağım. Güzel banyomda sıcak ve soğuk suyla yıkanacağım ve damatlık odamdaki yatakta yalnız başıma uyuyacağım.'' Bunun üzerine emri alan Çinli uşak uykusundan kalkıp ocakları yakmak zorunda kaldı. Aşağıda kazanların yanı başında işini yaparken, efendisinin üst kattaki ışıklandırılmış odalarda neşe içinde şarkı söylediğini işitiyordu. Su ısınmaya başladığında Çinli uşak efendisine seslendi ve Kiaba banyoya girdi. Çinli uşak onun mermer küveti doldururken şarkı söylediğini duydu. Kiaba'nın şarkı söylediğini ve soyunurken birdenbire sustuğunu duydu. Beklenmedik bir anda şarkı kesilmişti. Çinli uşak dinledi, dinledi. Kiaba'ya her şey yolunda mı diye sormak için yukarıya seslendi. Kiaba onu evet diye yanıtladı ve gidip yatmasını emretti. Ama o andan sonra parlak evde şarkı söyleyen olmadı. Bütün gece boyunca Çinli uşak efendisinin durup dinlenmeksizin balkonlarda dolaşıp duran ayak seslerini işitti. İşin aslı şuydu. Kiaba banyo almak için soyunurken kayaların üzerindeki yosun yamasına benzer bir yama fark etmişti teninde. Şarkı söylemeyi işte o zaman kesmişti. Çünkü bu yamanın anlamını biliyordu. Çin şerrine uğradığını biliyordu. Çin şerri, cüzam. Bu hastalığa yakalanmak her insan için üzücü bir şeydi. Böylesine güzel ve böylesine ferah bir evi terk edip, tüm dostlarından ayrılarak, muazzam kayalıklarla dalga kıranların arasındaki Molokai'nin kuzey kıyılarına gitmek de herkes için üzücü bir şey olmalıydı. Ama ya Kiaba'nın durumundaki bir adam için ne demekti bu? O ki aşkına daha dün rastlamış ve onu daha o sabah kazanmıştı. Şimdi ise tüm umutlarının bir anda bir cam parçası gibi kırılıp tuzla buz olduğunu görüyordu. Bir süre banyonun kenarında otura kalmış, sonra haykırarak yerinden fırlayıp dışarıya koşmuş ve çaresizlik içinde balkonda bir o yana bir bu yana dolaşmıştı. Seve seve Hawaii'yi, baba ocağını terk edebilirdim diye düşündü Kiaba. Dağların üstündeki evimi, bu yükseklere kurulu, bol pencereli evi kolaylıkla terk edebilirdim. Cesurca Molokai'ye, kayalıklar bölgesindeki Kalaupapa'ya gidip yaralılarla birlikte yaşayabilir ve baba ocağından uzakta uyuyabilirdim. Yaralılar, Molokai adası üzerindeki Kalaupapa, Hawaii'nin cüzamlılara ayrılmış bir koloni bölgesiydi. Ama nerede yanlış yaptım? Ruhumda taşıdığım ne günahım vardı da o akşam deniz suyundan taptaze çıkan Kokoa'yla karşılaştım. Ruhumu tuzağa düşürdün sen Kokoa. Hayatımın ışığı oldun sen Kokoa. Onunla asla evlenemem. Ona artık hiç bakamam. Sevgi dolu ellerimle onu bir daha hiç tutamam. Ağıtlar yakmama sebep bu işte. Sebep sensin. Ah Kokoa. İşte şimdi Kiaba'nın ne türden bir insan olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Çünkü istese orada, parlak evde senelerce yaşayabilir ve hastalığından kimsenin haberi olmazdı. Ama o, Kokoa'yı kaybetmesini gerektirse bile böyle bir şeyi aklına bile getirmedi. Yine aynı şekilde hasta da olsa Kokoa'yla evlenebilirdi. Ki çoğu insan böyle yapardı. Çünkü onlarda domuz ruhu vardı. Oysa Kiaba genç kızı insan gibi seviyordu. Ona zarar verecek hiçbir şey yapmaz ve onu asla tehlikeye atmazdı. Gece yarısını biraz geçe o şişenin hatırası düştü aklına. Evin etrafından dolanarak arka sundurmaya gidip şeytanın şişeden dışarı baktığı günü hatırlamaya çalıştı. Bu düşünceyle damarlarında akan kanı buz kesti. ''O şişe korkunç bir şey.'' diye düşündü Kiaba. ''Cin de korkunç. Cehennem ateşini göze almak da aynı biçimde korkunç. Ama hastalığımı iyileştirmek ya da Kokua'yla evlenmek için başka bir umudum var mı? Var mı? Diye düşündü. Bir zamanlar sadece bana bir ev vermesini söyleyerek meydan okuduğum şeytanla Kokua'yı kazanmak için tekrar yüz yüze gelebilir miyim? Bunun üzerine hatırladı ki, ertesi gün hal gemisi Honolulu'ya dönerken oradan geçecekti. Önce oraya gitmeli, diye düşündü. Ve Lopaka'yı görmeliyim. Çünkü şu anda tek umudum, başımdan attığıma o kadar sevindiğim o şişeyi tekrar bulmak. Gözüne bir damla uyku girmedi. Lokmaları boğazından geçmedi. Ama Kiano'ya bir mektup yollamayı da ihmal etmedi. Buharlı geminin geliş saati yaklaştığında, mezarlıklar kayalığının yanından atıyla inmeye koyuldu. Yağmur yağıyordu. Atı ıslanıp ağırlaşmıştı. Yukarıya, mağaraların karanlık ağızlarına bakıp, orada uyuyan dertsiz tasasız ölülere gıpta etti. Bir önceki gün nasıl da dört nala gittiğini hayretle hatırladı. Böylece Hukena'ya indi. Her zamanki gibi, bütün ülke insanları buharlı gemi için orada toplanmış gibiydiler. Dükkanın önündeki taraçada oturmuş şakalaşıyor ve haber alışverişinde bulunuyorlardı. Ama Kiyaba'nın hiçbir şey konuşacak hali yoktu. Sessizce ortalarına oturup atların üzerine düşen yağmuru ve kayaların arasına çarpan dalgaları seyretti. Boğazına hıçkırıklar düğümleniyordu. ''Parlak evin sahibi Kiyaba üzgün görünüyor.'' dedi biri diğerine. Gerçekten de öyleydi. Buna şüphe yoktu. Sonra hal gemisi geldi ve balina teknesi Kiyaba'yı gemiye taşıdı. Geminin arka tarafı, adetleri olduğu üzere volkanı ziyaret etmeye gelen haolelelerle doluydu. Ortasında kanakalardan oluşan bir kalabalık vardı. Ön tarafta da Hilo'dan gelen yabani boğalarla Kau'dan gelen atlar yer alıyordu. Ama keder içindeki Kiyaba hepsinden uzak bir yerde oturup Kiano'nun evini seçmeye çalıştı. Haole, Hawaii dilinde beyaz ırktan yabancılara verilen attır. Kanaka, Hawaii dilinde adam anlamına gelir. Ancak Haoleler tarafından bir Hawaii'li, bir yerli manasında kullanıldığı da olur. İşte oradaydı. Deniz kıyısındaki alçakça bir yerde, kara kayaların üzerinde, kakao palmiyelerinin gölgesi altında duruyordu. Tam orada, evin kapısında kırmızı bir holoku vardı. Bir sinekten daha büyük görünmüyordu. Ve bir sinek kadar telaşlı, sağa sola salınıyordu. ''Ah, kalbimin kraliçesi!'' diye bağırdı. ''Seni kazanmak uğruna biricik ruhumu tehlikeye atacağım.'' Az sonra karanlık çöktü. Kabinler ışıklandırıldı. Haoleler oturup iskambil oynadılar ve adetleri olduğu üzere viski içtiler. Ama Kiyaba bütün gece güvertede dolaştı. Ertesi günde bütün gün gemi Maui ya da Molokai'nin kuytularında seyrederken Kiyaba hayvanat bahçesine konulmuş vahşi bir hayvan gibi bir aşağı bir yukarı gezinip durdu. Akşama doğru Elmas Tepesi'ni geçip Honolulu rıhtımına geldiler. Kiyaba kalabalığın arasına karışıp gemiden indi ve Lopaka'yı soruşturmaya başladı. Anlaşılan Lopaka bir yelkenli sahibi olmuştu. Adalarda onunkinden daha iyisi yoktu ve Pola Pola ya da Kahiki'de sona erecek bir macera yolculuğuna çıkmıştı. Dolayısıyla Lopaka'yı aramanın hiçbir yararı olmayacaktı. Kiyaba onun şehirde avukatlık yapan bir arkadaşı olduğunu hatırlayıp, adını söylemem gerekiyor, onu soruşturmaya başladı. Birdenbire zenginleştiğini ve Waikiki kıyısında yeni ve güzel bir evi olduğunu söylediler. Bunu duyunca Kiyaba'nın içine bir kurt düştü ve bir at kiralayıp avukatın evine gitti. Ev tümüyle yepyeniydi ve bahçedeki ağaçlar baston boyuna aşmamıştı henüz. Avukat yanına geldiğinde halinden memnun bir adam edasına sahipti. ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' diye sordu avukat. ''Lopaka'nın arkadaşı olmalısınız.'' diye yanıtladı Kiyaba. ''Lopaka'nın benden satın aldığı belirli bir tür malın izini bulmamı belki siz sağlayabilirsiniz.'' diye düşünmüştüm. Avukatın yüzü kapkara oldu. ''Gerçi karışmak istemeyeceğim kadar çirkin bir iş bu ama,'' dedi. ''Neden bahsettiğinizi anlamadığımı iddia etmiyorum, Bay Kiyaba. Hiçbir şey bilmediğime emin olabilirsiniz. Ancak bir tahmin yürütebiliyorum. Eğer belirli bir bölgede araştıracak olursanız, sanırım bir şeyler öğrenebilirsiniz.'' Ve bir adamın adını söyledi ki bu adı da tekrar anmamakta yarar var. Böylece Kiyaba günler boyunca bir kişiden diğerine gidip her gittiği yerde yeni giysiler ve arabalar, yepyeni ve güzel evler buldu. Gittiği her yerde halinden son derece hoşnut insanlar vardı. Gerçi şu da bir gerçekti ki ilgilendiği konuya değindiğinde yüzleri bulutlanıyordu. ''Hiç şüphe yok ki doğru iz üzerindeyim.'' diye düşündü Kiyaba. Tam bu yeni giysiler ve arabalar, küçük cinin armağanları. Bu mutlu suratlarsa, alacaklarını alıp o uğursuz şeyden sağ salim kurtulan insanların yüzleri. Solgun yanaklar görüp iç çekişleri duyduğunda, şişeye yaklaştığımı anlayacağım. Sora sora en sonunda, Britanya Caddesi'nde oturan bir Haole'ye gitmesi önerildi ona. Adamın kapısına geldiğinde, akşam yemeği saati yaklaşmıştı. Evin yeniliğini ve bahçenin körpeliğini gösteren olağan işaretler mevcuttu. Ve pencerelerde elektrik ışığı parlıyordu. Ama evin sahibi geldiğinde, Kiava'nın içine bir umut ve korku dalgası kapladı. Çünkü karşısındaki genç adam ceset gibi bembeyazdı ve gözlerinin altı morarmış, saçları darmadağınıktı. Yüzündeki ifade ise, dar ağacına gitmeyi bekleyen bir adamın sahip olabileceği türden bir ifadeydi. ''İşte burası, buna eminim.'' diye düşündü Kiava. Dolayısıyla niyetini bu adamdan hiçbir şekilde saklamadı. ''Şişeyi satın almaya geldim.'' dedi. Bu sözü üzerine Britanya Caddesi'ndeki genç Haole duvara doğru sendeledi. ''Şişe mi?'' dedi soluk soluğa. ''Şişeyi satın almaya mı?'' Sonra öksürmeye başlayarak Kiava'yı kolundan tutup içeride bir odaya götürdü ve iki bardağa şarap doldurdu. ''Saygılarımı sunarım.'' dedi Kiava. ''Ne de olsa zamanında Haolelerle çok birlikte olmuştu.'' ''Evet,'' diye ekledi. ''Şişeyi almaya geldim. Fiyatı ne oldu şimdi?'' Bu söz üzerine genç adamın elindeki bardak parmaklarının arasından kayıp yere düştü. Kiava'ya hortlak görmüş gibi bakmaya başlamıştı. ''Fiyat mı?'' dedi. ''Fiyatı bilmiyor musunuz yani?'' ''Bilmediğim için size soruyorum,'' diye karşılık verdi Kiava. ''Ama neden bu kadar endişelisiniz? Fiyatla ilgili bir sorun mu var yoksa?'' ''Sizden sonra şişe bir hayli değer kaybetti, Bay Kiava,'' dedi genç adam kekeleyerek. ''Her neyse, demek ki ben daha az para ödeyeceğim,'' dedi Kiava. ''Size ne kadara mal olmuştu?'' Genç adamın yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. ''İki sente,'' dedi. ''Ne?'' diye aykırdı Kiava. ''İki sent mi? Nasıl olur? Yani onu sadece bir sente satabilirsiniz. Ve satın alan kişi...'' Sözcükler Kiava'nın ağzından çıkamadan can verdi. Şişeyi alan kişi onu bir daha asla satamayacaktı. Şişenin ve şişe cininin ölene kadar o kişiyle kalması, o kişi öldüğünde de onu cehennemin kızıl dibine taşıması gerekiyordu. Britanya Caddesi'nin genç adamı dizlerinin üzerine çöktü. ''Tanrı aşkına, satın al onu!'' diye aykırdı. ''Onu alırsan bütün servetimi de alabilirsin. Onu bu fiyata aldığımda aklımı kaçırmıştım. Dükkanımda zimmetime para geçirmiştim. Aksi takdirde her şeyimi kaybedecektim. Hapse girmem gerekiyordu.'' ''Zavallı yaratık,'' dedi Kiava. ''Böylesine umutsuz bir macera uğruna, kendi ayıbının gereken biçimde cezalandırılmasını önlemek uğruna, ruhunu gözden çıkarmışsın. Ama ben de aşk için aynısını yapmakta tereddüt edebilir miyim sanıyorsun? Şişeyi bana ver. Eminim para üstünü çoktan hazır etmişsindir. İşte sana 5 sentlik bir para.'' Kiava tahmininde yanılmamıştı. Genç adam para üstünü bir çekmecenin içinde hazır bulunduruyordu. Şişe el değiştirdi ve Kiava parmaklarını abunun üstüne kenetlediği an, hiç vakit kaybetmeden hastalıktan arınmayı dilediğini mırıldandı. Nitekim dönüp odasına girerek aynanın karşısında soyunduğunda, teni bir bebeğinki kadar pürüzsüzdü. Ama garip bir şey vardı. Bu mucizeyi görmesiyle kendi içinde fikir değiştirmesi bir olmuştu. Çin şerri artık umrunda bile değildi. Kokua içinde fazla kaygılanmıyordu. Tek bir düşüncesi vardı, o da ömrünün sonuna ve sonsuza dek şişe cinine mahkum olduğuydu. Ebediyen cehennem ateşinde kor olmaktan daha iyisini ümit edemezdi artık. Önünde cehennem alevlerinin yandığını canlandırdı gözünde. Ruhu büzüştü, ışığın üzerine karanlık çöktü. Kiava biraz kendine geldiğinde o gece otelde bir orkestranın çalacağını ayrımsadı. Oraya gitti. Çünkü yalnız kalmaya korkuyordu ve orada mutlu yüzler arasında bir ileri bir geri yürürken alçalıp yükselen nameleri işitti ve Berger'ın ritim tuttuğunu gördü. Henry Berger, besteci, aranjör ve Hawaii Askeri Kraliyet Orkestrası'nın şefi. Bu arada sürekli olarak alevlerin çatırdadığını duyuyor ve dipsiz çukurda kızıl ateşin yandığını görüyordu. Orkestra birdenbire Hiki Ao Ao'yu çalmaya başladı. Kokua'yla birlikte söylediği şarkıydı bu. Zor da olsa tekrar cesaretini toplamayı başarmıştı. ''Olan oldu artık,'' diye düşündü. ''Bir kez daha şerrini gördüğüm gibi hayrını da göreyim bari. Böylece ilk buharlı gemiye atlayıp Hawaii'ye döndü. Yapılması gerekenleri mümkün olduğunca çabuk hallederek Kokua ile evlendi ve onu dağ yamacındaki parlak eve götürdü. Artık ikisinin de hayatı değişmişti. Bir arada olduklarında Kiaba'nın kalbi yatışıyordu. Ama yalnız kalmasıyla birlikte giderek büyüyen bir dehşete kapılıyor, alevlerin çatırdadığını duyuyor, dipsiz çukurda kızıl ateşin yandığını görüyordu. Kız gerçekten de tüm varlığıyla gelmişti ona. Kiaba'yı gördüğünde yüreği hopluyor, elleri onun ellerine kenetleniyordu. Baştan ayağa, saçından tırnağına kadar öylesine biçimliydi ki onu görüp de keyif duymamak mümkün değildi. Güzel huyluydu. Her zaman tatlı dilliydi. Şarkılarla dolu biriydi ve parlak evin içinde kuşlar gibi şakıyarak sağa sola koşuştururken üç katlı evin en parlak varlığıydı. Kiaba onu seyredip dinlemekten büyük haz alıyor ama sonra bir kenara çekilip ağlıyor ve onun uğruna ödemiş olduğu bedeli düşünerek sızlanıyordu. Sonra da gözlerini silip yüzünü yıkaması ve gidip geniş balkonlarda onunla birlikte oturması, şarkılarına katılıp gülümseyişlerine zorlama bir neşeyle karşılık vermesi gerekiyordu. Bir gün geldi, Kokua'nın ayakları ağırlaşmaya, şarkıları seyrekleşmeye başladı. Ve artık sadece Kiaba değildi gizli gizli ağlayan. İkisi de arka ve ön balkonlarda birbirlerinden ayrı oturuyor, parlak evi tüm hacmiyle aralarına sokuyorlardı. Kiaba öyle bir umutsuzluğa düşmüştü ki değişimi pek gözlemleyememişti. Yalnız başına oturup kötü kaderi üzerine kara kara düşünmek için daha fazla vakti olmasına sevinmişti sadece. Hasta yüreğini gülümseyen bir yüzle kapatma zorunluluğuna katlanması çok sık gerekmiyordu artık. Bu arada Kokua, balkonda başını önüne eğerek kayıp insanlar gibi ağlıyordu. ''Bu evde ağlamanın hiçbir sakıncası yok, Kokua,'' dedi. ''Ama en azından mutlu olabilesin diye kellemi bile vermeye razıyım.'' ''Mutlu mu?'' diye bağırdı Kokua. ''Kiaba, parlak evinde yalnız yaşadığın zamanlar adada senin adın mutlu adam demekti. Ağzından kahkaha ve şarkı eksik olmazdı. Yüzün doğan güneş kadar pırıltılıydı. Sonra zavallı Kokua ile evlendin. Onda yanlış olan ne vardı? Güzel Tanrım bilir. Ama o günden sonra hiç gülümsemedin. Ah!'' diye aykırdı. ''Neyim var benim? Güzel olduğumu sanıyor, onu sevdiğimi biliyordum. Kocamın dünyasını karartmama yol açacak neyim var benim?'' ''Zavallı Kokua,'' dedi Kiaba. Yanı başına oturup elini tutmaya çalıştı. Ama Kokua geri çekildi. ''Zavallı Kokua,'' dedi tekrar. ''Benim zavallı çocuğum. Güzelim benim. Bunca zamandır seni üzmeye kıyamamıştım. Ama her şeyi öğreneceksin. O zaman zavallı Kiaba'yı acırsın en azından. O zaman onun seni geçmişte ne kadar çok sevmiş olduğunu, sana sahip olmak pahasına cehennemi göze aldığını ve o zavallı mahkumun seni hala ne kadar çok sevdiğini, sana baktığında her şeye rağmen yüzünde bir gülümseme uyandırabildiğini anlarsın.'' Böylece ona bütün olup biteni anlattı. Ta en başından. ''Bunu benim için mi yaptın?'' diye aykırdı Kokua. ''Ah, ama öyleyse bunu niye dert edeyim ki?'' Ve ona sarılıp ağlamaya başladı. ''Ah çocuk,'' dedi Kiaba. ''Her şeye rağmen cehennem ateşini aklıma getirdiğimde bunu epey dert ediyorum ben.'' ''Sakın böyle söyleme,'' dedi Kokua. ''Başka suçu olmadığı halde sırf Kokua'yı sevdiği için hiç kimse harcanamaz. Sana söylüyorum Kiaba, seni bu ellerle kurtaracağım ya da seninle birlikte mahvolacağım. Ne yani? Beni sevdin ve uğruma ruhunu verdin sen. Karşılığında seni kurtarmak için canımı vermeyeceğimi mi sanıyorsun?'' ''Ah sevgilim,'' dedi Kiaba. ''Bir değil yüz kere ölsem bile bu neyi değiştirir ki?'' diye bağırdı. ''Lanetleneceğim gün gelene kadar beni yalnız bırakmaktan başka.'' ''Hiçbir şey bilmiyorsun,'' dedi Kokua. ''Honolulu'daki bir okulda eğitim gördüm ben. Sıradan bir kız değilim. Ve görürsün bak, sevgilimi kurtaracağım. Bir sent hakkında söylediklerin çok saçma. Tüm dünya Amerikalı değil ki. İngiltere'de metalik denilen madeni bir para var. Yaklaşık yarım sent değerinde. Aha, hay Allah!'' diye bağırdı. ''Ama bu çok da işimize yaramıyor. Çünkü alıcıya başka bir şans kalmıyor. Benimki yavam kadar cesur birini de zor buluruz. Ama o zaman da Fransa var. Onların da santim dedikleri küçük madeni paraları var. Bunlar da sentin yaklaşık beşte biri değerinde. Bundan daha iyisi gelmez elimizden. Hadi Kiaba, Gel Fransız adalarına gidelim, Tahiti'ye gidelim. Gemilerin götürebildiğince hızlı gidelim. Orada 4 santim var, 3 santim var, 2 santim var, 1 santim var. Birbiri ardına tam 4 satış yapma olasılığı var. Satışı sağlamaya ikimiz birden uğraşırız. Hadi, Kiyaban benim, öp beni ve hiçbir şeyden korkma. Kokağı seni koruyacak. Seni bana Tanrı gönderdi, diye aykırdı Kiyaba. Böylesine iyi bir şeyi arzuladığım için Tanrı'nın beni cezalandıracağını düşünemiyorum. Dilediğin gibi olsun öyleyse. Beni istediğin yere götür. Hayatımı ve kurtuluşumu senin ellerine bırakıyorum. Kokua, ertesi gün erkenden hazırlığa girişti. Kiyaba'nın gemi yolculuklarında kullandığı sandığı aldı, önce bir köşesine şişeyi yerleştirdi, sonra da onu en gösterişli giysileriyle ve evdeki bibloların en iddialılarıyla istifledi. Çünkü, dedi, zengin insanlar gibi görünmemiz gerekiyor. Yoksa şişeye kim inanır? Hazırlık yaptığı süre boyunca bir çocuk gibi şendi. Sadece Kiyaba'ya baktığında gözleri doluyor, koşup onu öpmeden edemiyordu. Kiyaba'ya gelince, ruhu biraz hafiflemişti. Sırrını biriyle paylaşıp önünde bir umut belirince, yepyeni bir adam olmuştu sanki. Ayakları yere hafif basıyordu. Nefes almak yeniden iyi gelmeye başlamıştı ona. Ama yine de korku hala ensesindeydi. İçindeki umut, rüzgarda sönüveren mum alevi gibi, durup dururken yok olup gidiyor, yükselen alevler ve cehennemde yanan kızıl ateş gözlerinin önünde canlanıyordu. Etrafa, gezmek için eyaletlere gidecekleri haberini yaydılar. Gerçi bu da garip bir sebepti ama, gerçek sebepleri, eğer ki birileri tarafından tahmin edilebilseydi, çok daha garip karşılanırdı. Böylece, Hal gemisiyle Honolulu'ya, oradan da Umatilla gemisine binip, Haolelelerden oluşan bir kalabalıkla beraber San Francisco'ya gittiler. San Francisco'da Tropic Bird adındaki posta guletinde yer bulup Fransızların güney adalarındaki ana merkezi olan Papiti'ye doğru yola çıktılar. Güzel bir yolculuktan sonra Alize rüzgarlarının tatlı tatlı estiği bir gün oraya ulaştılar ve dalgaların vurduğu sığ kayalıkları ve palmiyelerin süslediği Motuiti'yi gördüler. Yelkenli iç taraflara yaklaştıkça aşağılara kıyı boyunca uzanan yeşil ağaçların arasına kurulmuş beyaz kasaba evlerini ve daha yukarılarda Bilge Ada, Tahiti'nin dağlarını ve bulutlarını gördüler. Büyük bir zenginlik gösterisinde bulunup, arabalar ve atlarla ilgi çekmek için İngiliz konsolosluğunun karşısında bir ev kiralamak en akıllıca iş olacaktı ki onlar da aynen böyle yaptı. Şişeyi ellerinde tuttukları sürece bunu yapmak çok kolaydı. Çünkü Kokua Kiyabe'den daha cesurdu. Her aklına estiğinde cini çağırıp 20 ya da 100 dolar istiyordu. Böylece kısa süre sonra kasabada dikkat çekmeye başladılar. Hawaii'den gelen yabancılar, onların atları ve arabaları, Kokua'nın güzel holokuları ve gösterişli dantelaları sohbetlere konu olmuştu. İkinci olarak Tahiti lisanını konuşabilir hale geldiler ki bu belli bazı harf değişiklikleri dışında Hawaii diline benziyordu aslında. Biraz konuşma kolaylığı edinir edinmez şişeyi elden çıkartmak için çalışmaya başladılar. Kabul edersiniz ki bu konudan söz açmak hiç de basite alınacak bir iş değildi. 4 santime sağlık pınarı ve altın yumurtlayan tavuk satmayı teklif ederken ciddiye aldığınız insanları ikna etmek hiç kolay olmuyordu. Üstelik şişenin tehlikelerini de açıklamak gerekiyordu. İnsanlar ya anlattıklarının hiçbirine inanmadan gülüp geçiyor ya da işin karanlık kısmını daha fazla önemseyip ağırlığından çekinerek şeytanla iş yapan insanlar olarak gördükleri Kiyaba ve Kokua'dan kaçıp uzaklaşıyorlardı. Uzun lafın kısası, güç kazanmayı bir tarafa bırakın, bu ikisi kasabada kendilerinden uzak durulduğunu anlamaya başlamıştı. Çocukların çığlık çığlığa onlardan kaçması, Kokua'nın çok ağrına gidiyordu. Katolikler, onlar geçerken haç çıkarıyorlardı. Herkes söz birliği etmişçesine onlarla bağlantısını kesmeye başlamıştı. Ruhlarına kasvet çökmüştü. Yorucu günlerin sonunda geceleri yeni evlerinde oturuyor ve birbirlerine tek kelime bile etmiyorlardı. Ya da sessizliği bozan Kokua'nın birdenbire hışkırıklara boğulması oluyordu. Bazen birlikte dua ediyorlar, bazen de şişeyi çıkarıp yere koyuyor ve bütün bir akşam oturup ortasındaki gölgenin nasıl kıpraştığını seyrediyorlardı. Böyle zamanlarda gidip yatmaya korkuyorlardı. Gözlerinden uyku akıyordu. Ama sanki ikisinden biri sızıp kalacak olursa, uyandığında diğerini karanlıkta sessizce ağlar bulacak ya da belki yapayalnız uyanacaktı. Çünkü öbürü, küçük bir bahçede muz ağaçlarının altında yürümek ya da ay ışığında sahilde dolaşmak üzere evden ve şişenin yanından kaçıp gitmiş olacaktı. Bir gece Kokua uyandığında öyle oldu. Kiaba gitmişti. Kokua onun yattığı yeri yokladı, soğuktu. O zaman dehşete düştü ve yatakta doğrulup oturdu. Panjurların arasından içeriye biraz ay ışığı süzülüyordu. Odanın içi loştu. Yerde duran şişeyi seçebiliyordu. Dışarıda rüzgar şiddetle esiyor, caddedeki büyük ağaçlar gürültüyle savruluyor, düşen yapraklarsa verandada hışırdıyordu. Tüm bu seslerin arasında Kokua başka bir ses daha ayırt ediyordu. Sesin bir hayvana mı yoksa bir insana mı ait olduğunu söylemek çok zordu. Ama ölüm kadar kederli bir sesti bu. İçini parçalıyordu. Usulca kalkıp kapıyı araladı. Ay ışığıyla aydınlanmış avluya baktı. Kiaba orada muz ağaçlarının altında yatıyordu. Ağzı toza bulanmıştı ve yattığı yerde inliyordu. Kokuan'ın aklına gelen ilk şey hemen koşup Kiaba'yı teselli etmek oldu. Ama başka bir düşünce onu kuvvetle dizginledi. Kiaba cesur bir adama yakışır biçimde karısı için kendisini feda etmişti. Zayıf bir anında utancını yüzüne vurmak Kokua'ya yakışmazdı. Bu düşünceyle gerisin geri eve girdi. "Tanrım," diye düşündü. "Ne kadar vurdum duymaz, ne kadar güçsüz davranmışım. Oysa bu sonsuz tehlikeye düşen o, ben değilim. Ruhu lanetlenmiş olan o, ben değilim. Şimdi orada, rüzgarda ve ay ışığında yapayalnız yatarken benim uğruma, böylesine değersiz ve böylesine aciz bir yaratığın aşkı uğruna cehennemin alevlerini çok yakınında görüyor. Ah, ve kokusunu alıyor. Ruhum çok mu kördü? Üstüme düşen görevi şimdiye dek bu yüzden mi hiç fark etmedim? Yoksa daha önce gördüm de görmezden mi geldim? Ama en azından şimdi ruhumu sevginin ellerine bırakıyorum. Şimdi cennetin beyaz basamaklarına ve beni bekleyen dost yüzlere elveda diyorum. Aşka aşk, aşkım Kiaba'nın aşkına eşitlensin. Ruha ruh, çürüyecekse benim ruhum çürüsün. Eli çabuk bir kadındı. Az sonra giyinip kuşanmıştı bile. Para üstünü, hep yanlarında taşıdıkları değerli santimleri eline aldı. Değerliydiler. Çünkü bu paralar çok az kullanılıyordu. Ve onları bir devlet dairesinden temin etmişlerdi. Kokua caddeye çıktığında rüzgar bulutları getirmiş, ay kararmıştı. Kasaba uyuyordu. Ağaçların gölgesinde birinin öksürdüğünü duyana kadar ne tarafa gideceğini bilemedi.
"İhtiyar," dedi Kokua, "bu soğuk gecede, bu yabancı memlekette ne işin var?"
Yaşlı adam öksürmekten kendini ifade etmeye fırsat bulamamıştı. Ama Kokua onun yaşlı, yoksul ve adanın yabancısı olduğunu anlamıştı.
"Bana bir iyilik yapar mısın?" dedi Kokua. "Yabancı olduğun için bir başka yabancıya, yaşlı bir adam olduğun için genç bir kadına, havaili bir kız evladına yardım eder misin?"
"Ah," dedi yaşlı adam. "Demek 8 adadan gelen cadı sensin ve tuzağa düşürmek için benim ihtiyar ruhumun bile peşine düşüyorsun. Ama senden bahsedildiğini duymuştum. Senin kötülüğün bana vız gelir."
"Otur şöyle," dedi Kokua. "Bırak da sana bir hikaye anlatayım."
Ve Kiaba'nın hikayesini başından sonuna kadar anlattı ona.
"Ve şimdi," dedi, "ruhunun huzuru karşılığında satın aldığı karısıyım ben onun. Ne yapmalıyım? Eğer ona kendim gidip şişeyi satın almayı teklif edersem bunu reddedecektir. Ama eğer sen gidersen onu satmaya can atacaktır. Seni burada bekleyeceğim. 4 santime şişeyi satın alacaksın. Ben de 3 santime senden geri alacağım onu. Bu zavallı kızın da Tanrı yardımcısı olsun."
"Eğer yalan söylüyorsan," dedi yaşlı adam, "öyle sanıyorum ki Tanrı canını alır senin."
"Alsın," diye aykırdı Kokua. "Emin ol alacaktır. Bu kadar hain olamam ben. Tanrı buna göz yummayacaktır."
4 santimi bana ver ve burada bekle beni," dedi yaşlı adam.
Şimdi sokakta yalnız başına kalan Kokua'nın cesareti kırılmıştı. Rüzgarın ağaçların arasından geçerken çıkardığı uğultu ona cehennem alevlerinin çatırtısı gibi geliyordu. Sokak lambasının ışığında büyüyen gölgeler ona iblislerin pençeleri gibi görünüyordu. Yeterince gücü olsa çoktan kaçıp giderdi. Yeterince nefesi olsa çığlık çığlığa bağırırdı. Ama gerçek şu ki o ikisini de yapamadı. Korkutulmuş bir çocuk gibi tir tir titreyerek caddenin ortasında dikilip bekledi. Sonra yaşlı adamın geri döndüğünü gördü. Elinde şişeyi tutuyordu.
"Ricanı yerine getirdim," dedi. "Yanından ayrıldığımda kocam bir çocuk gibi ağlıyordu. Bu gece rahat uyuyacak.
Ve şişeyi ona doğru uzattı. Onu bana vermeden önce, dedi kokuğa, soluk soluğa, şerrini gördüğün gibi hayrını da gör. Öksürüğünden kurtulmayı dile.
Ben yaşlı bir adamım, diye yanıtladı öbürü. Ve şeytandan iyilik dilenmeyecek kadar yakınım mezar toprağına. Ama ne demek oluyor bu? Neden almıyorsun şişeyi? Bocalıyor musun yoksa?
Bocalamıyorum, diye bağırdı kokuğa. Sadece hazır değilim. Biraz vakit tanı bana. Direnen ben değilim, elim. Bedenim o uğursuz varlıktan geri çekiyor kendini. Sadece bir an. Ne olur?
Yaşlı adam merhametle Kokua'ya baktı. Zavallı çocuk, dedi. Korkuyorsun. Ruhun tereddüde düşürüyor seni. Pekala. Bırak şişe bende kalsın. Ben artık yaşlandım. Ve bu dünyada daha fazla mutlu olamam. Ve ayrıca şu da var ki...
Ver onu bana, dedi Kokua soluk soluğa. İşte param burada. O kadar alçalabileceğimi mi düşünüyorsun? Şişeyi ver bana.
Tanrı seni korusun çocuk, dedi yaşlı adam.
Kokua şişeyi holokusunun altına gizledi. Yaşlı adama hoşça kal dedi ve yanından ayrılıp sokakta yürümeye başladı. Ne tarafa gittiği umrunda değildi. Çünkü artık tüm yollar onun için aynı yere çıkıyor, hepsi cehenneme varıyordu. Kimi zaman yürüyor, kimi zaman koşuyordu. Bazen gecenin içinde çığlık çığlığa haykırıyor, bazen de yol kenarında tozun toprağın içine yatıp ağlıyordu. Cehenneme dair duyduğu her şeyi hatırlıyordu. Alevlerin parladığını görüyor, ateşin kokusunu alıyordu. Eti kömürlerin üzerinde kavruluyordu. Gün ağarmak üzereyken tekrar kendine geldi ve eve döndü. Aynen yaşlı adamın dediği gibi olmuştu. Kiava bir bebek gibi uyuyordu. Kokuğa durup onun yüzüne baktı.
''Şimdi kocacığım,'' dedi, ''uyuma sırası sende artık. Uyandığında şarkı söyleyip gülme sırası da sende olacak. Zavallı Kokua'ya gelince, ona eyvahlar olsun. Ama olsun varsın. Zavallı Kokua'ya artık uyku haram, şarkı söylemek haram, mutluluk haram. Bu dünyada da, öbür dünyada da.'' Böyle düşünerek yatağa, Kiaba'nın yanına uzandı. Istırabı öyle büyüktü ki, başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldı. Sabahın geç bir vaktinde kocası onu uyandırıp iyi haberi verdi. Sanki sevincinden aptallaşmış gibiydi. Çünkü Kokua'nın gizlemeye çalıştığı halde belli olan acısına hiç aldırış etmemişti. Kokua'nın kelimeleri boğazına diziliyordu ama önemi yoktu. Kiaba yeterince konuşuyordu zaten. Kokua ağzına bir lokma bile koymamıştı. Ama kimin umrundaydı ki? Kiaba yemeği silip süpürmüştü. Kokua onu rüyasına giren tuhaf bir varlıkmış gibi görüyor ve işitiyordu. Bazen unuttuğu ya da şüpheye düştüğü oluyor, ellerini alnına götürüyordu. Kendisinin feci akıbete mahkum olduğunu hatırlayıp, kocasının saçma sapan konuştuğunu işitmek korkunç bir azap veriyordu ona. Bütün bu süre boyunca Kiaba yiyip içiyor, konuşuyor, dönüş zamanını planlıyor, kendisini kurtardığı için Kokua'ya teşekkür ediyor, onu sevip okşuyor ve en sonunda da gerçek yardımcısının aslında kendisi olduğunu söylüyordu ona. Gerçek yardımcı. Kokua, Hawaii dilinde yardım ya da yardımcı anlamına gelir. O şişeyi satın alacak kadar aptal olan yaşlı adamla ise alay ediyordu.
Saygıdeğer bir ihtiyara benziyordu, dedi Kiaba. Ama görünüşe aldanmamak lazım. Yaşlı serserinin şişeye neden ihtiyacı vardı acaba?
Kocacığım, dedi Kokua alçak gönüllü bir biçimde. Belki de iyi bir amacı vardı.
Kiaba öfkeli bir adam gibi güldü.
Yok daha neler, diye bağırdı Kiaba. Yaşlı bir dolandırıcıydı o, diyorum sana. Üstelik yaşlı bir budalaydı da. Çünkü şişeyi 4 santime satmak bile yeterince zor oldu. 3 santime satmak imkansız olacaktır. Sınırlar daraldıkça o şey yanık kokmaya başlar.
Brrr, dedi ve ürperdi.
Doğru. Ben de onu 1 sente aldığında daha küçük paralar olduğunu bilmiyordum. Ben de çektiği acıları hak eden bir aptaldım. Ama böyle bir aptal bir daha asla çıkmayacak. Ve o şişeye şimdi sahip olan her kimse onunla beraber mezara girecek.
Ah kocacığım, dedi Kokua. Bir başkasının ebedi azabı sayesinde kendini kurtarmak korkunç bir şey değil mi sence?
Bana öyle geliyor ki, yerinde olsam gülemezdim. Alçak gönüllü davranırdım. Mahzunlaşırdım. Şişenin zavallı sahibi için dua ederdim.
Bunun üzerine Kiava, Kokoa'nın ne kadar doğru söylemiş olduğunu hissederek daha da öfkelendi. ''Aman ne acıklı!'' diye bağırdı. ''Sen istersen mahzunlaşabilirsin. İyi bir eş olsaydın böyle konuşmazdın. Beni biraz bile düşünüyor olsaydın, oturup kendinden utanırdın.'' Sonra da çıkıp gitti. Kokoa yalnız başına kaldı. O şişeyi 2 santime satmak için ne kadar şansı olabilirdi acaba? Hiç şansı olmadığını anladı. Hem zaten herhangi bir şansı olsaydı bile, işte kocası onu uzaklara, 1 centten daha küçük paraların bulunmadığı bir ülkeye götürmek için acele ediyordu. Ve işte yaptığı fedakarlığın ertesi günü, kocası onu terk edip gidiyor ve suçluyordu. Kalan vaktinden yararlanmayı bile denemedi. Yalnızca evde oturdu. Sonra şişeyi ortaya çıkartıp, tarifsiz bir korkuyla baktı ona. Sonra da tiksinerek gözünün önünden kaldırıp sakladı onu. Az sonra Kiava geri döndü ve onu bir gezintiye çıkarmak istedi.
''Kocacığım, hastayım.'' dedi Kokoa. ''Hiç halim yok. Kusura bakma. Hiçbir şeyden keyif alamam.''
İşte o zaman Kiava her zamankinden daha fazla öfkelendi. Kokoa'ya öfkeliydi. Çünkü onun yaşlı adamın haline endişelendiğini düşünüyordu. Kendisine öfkeliydi. Çünkü Kokoa'nın haklı olduğunu düşünüyor ve bu kadar mutlu olduğu için utanç duyuyordu. ''Senin sadakatin bu işte!'' diye aykırdı. ''Senin sevgin bu. Kocan sana duyduğu aşk için göze aldığı ebedi azaptan daha yeni kurtulmuş ve sen hiçbir şeyden keyif alamıyorsun. Kokoa, senin nankör bir kalbin var.'' Kızgın bir halde tekrar dışarı çıktı ve bütün gün kasabada dolaştı. Arkadaşlarıyla buluştu ve onlarla içki içti. Bir araba kiralayıp kırlara çıktılar ve orada da içtiler. Bütün bu süre boyunca Kiava'nın içi rahat değildi. Çünkü karısı mutsuzken gününü gün ediyordu. Çünkü onun kendisinden daha haklı olduğunu biliyordu aslında ve bu düşünce daha fazla içmesine sebep oluyordu. Onunla birlikte içenler arasında kaba saba ve yaşlı bir Haole vardı. Geçmişte balina gemisinde Lostromo, kanun kaçağı, altın madenlerinde kazıcı, hapishanelerde mahkum olmuştu. Kafası kalın, ağzı bozuktu. İçmeye ve başkalarını da sarhoş etmeye bayılıyordu. Barda Kiava'nın ağzına dayayıp duruyordu. Az sonra yanlarında hiç para kalmamıştı. ''Hey sen!'' dedi Lostromo. ''Sen zenginsin. Hep öyle diyordun. Şişen mi vardı ne? Ya da her ne altsa?'' ''Evet!'' dedi Kiava. ''Ben zenginim. Geri dönüp karımdan biraz para alacağım. Çünkü parayı o saklıyor.'' ''Bu hiç de parlak bir fikir değil ortak,'' dedi Lostromo. ''Paralı bir eksik eteğe hiç güven olmaz. Hepsi de deniz kadar haindir. Üzerlerinden gözünü ayırmaman lazım.'' Bu söz o anda Kiava'nın aklına takıldı. Çünkü içtiği içkiler yüzünden başı dumanlanmıştı. ''Gerçekten de hainse hiç şaşmam.'' diye düşündü.
''Öyle olmasa benim kurtuluşum onun keyfini neden kaçırsın ki?'' Ama kolay kolay oyuna getirilebilecek bir adam olmadığımı göstereceğim ona. Onu suçüstü yakalayacağım.
Bu niyetle kasabaya geri döndüklerinde Kiava, Lostromo'ya köşede, eski hapishanenin önünde onu beklemesini söyledi ve caddede yalnız başına yürüyerek evinin kapısına gitti. Yine gece olmuştu. İçeride ışık vardı. Ama hiç ses duyulmuyordu. Kiava sürüne sürüne köşeyi dönüp arka kapıyı usulca açtı ve içeriye baktı. Kokoa orada, lambanın yanı başında yerde oturuyordu. Önünde yuvarlak göbekli ve uzun boğazlı, süt beyazı bir şişe vardı. Kokoa ona bakarken yumruklarını sıkıyordu. Kiava uzunca bir süre kapı eşiğinde dikilip onu seyretti. Önce aptallaşıp dona kaldı. Sonra satışta ters giden bir şeyler olduğunu, şişenin San Francisco'da da yaptığı gibi ona geri geldiğini sanarak korkuya kapıldı. Bunu düşünmesiyle birlikte dizlerinin bağı çözüldü. Şarabın dumanı, sabahları nehirlerden yükselen sis gibi zihnini terk etti. Ardından başka bir düşünce geldi aklına. Öyle garip bir düşünceydi ki bu, yanakları alev alev yanmaya başlamıştı. ''Bundan emin olmalıyım.'' diye düşündü. Kapıyı kapattı, usulca köşeyi döndü yine ve sonra da sanki daha yeni geliyormuş gibi gürültüyle içeri girdi. Ve işte ön kapıyı açtığında şişe çoktan gözden kaybolmuştu bile. Kokoa bir koltuğa oturmuş ve uykusundan uyanmış gibi yaparak yerinden sıçramıştı. ''Bütün gün içip gönlümü eğlendirdim.'' dedi Kiava. ''Çok iyi arkadaşlar buldum kendime. Şimdi de
Sadece para almaya geldim. Geri dönüp onlarla içmeye ve alem yapmaya devam edeceğim. Hem yüzü hem de sesi dile getirdiği yargı kadar merhametsizdi. Ama Kokoa bunu fark edemeyecek kadar dertliydi.
Hayatını yaşamakla iyi yapıyorsun, kocacığım, dedi sesi titreyerek.
Ha, ben her şeyi iyi yaparım, dedi Kiaba ve dosdoğru sandığa gidip parayı çıkarttı. Ama bu arada şişeyi sakladıkları köşeye baktı. Şişe orada değildi. Bunu görmesiyle birlikte yerdeki sandık dev bir dalga gibi kabarmış, ev bir duman çemberi gibi etrafını sarıp pırıldak gibi dönmeye başlamıştı. Çünkü artık mahvolduğunu, hiçbir kaçış yolu kalmadığını anlamıştı. Korktuğum başıma geldi, diye düşündü. Şişeyi satın alan Kokoa'ymış. Sonra biraz kendine gelip ayağa kalktı. Ama yüzünden fışkıran ter damlaları yağmur kadar iri, kuyu suyu kadar soğuktu.
Kokoa, dedi. Bugün sana çok kötü şeyler söyledim, nedense. Şimdi neşeli dostlarımla alem yapmaya gideceğim yine.
Ve bu sözünün üzerine sessizce güldü biraz.
Eğer beni affedersen, içki daha büyük keyif verecek bana.
Kokoa bir anda Kiaba'nın dizlerine sarıldı. Gözlerinden yaşlar boşanarak dizlerini öptü onun.
Ah, diye haykırdı. Tek istediğim hoş bir laf etmendi bana.
Bir daha asla birbirimiz hakkında kötü düşünmeyelim, dedi Kiaba ve evden dışarı çıktı. Ama Kiaba'nın yanına aldığı para, oraya ilk geldiklerinde edinip bir köşeye ayırdıkları santimlerden birkaçıydı sadece. İçmeye niyetli olmadığı her halinden belliydi. Karısı onun uğruna ruhunu feda etmişti. Şimdi de o, karısı uğruna ruhunu feda edecekti. Gözü dünyada başka hiçbir şey görmüyordu. Köşede, eski hapishanenin önünde bekliyordu Lostromo.
''Şişe karımda,'' dedi Kiaba. ''Ve onu geri almaya yardım etmezsen, bu gece ne daha fazla para ne de daha fazla likör buluruz.''
''O şişe konusunda ciddi olduğunu söylemeye çalışmıyorsun herhalde,'' diye bağırdı Lostromo.
''İşte lamba,'' dedi Kiaba. ''Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum?''
''Haklısın,'' dedi Lostromo. ''Bir hortlak kadar ciddi görünüyorsun.''
''Hadi o halde,'' dedi Kiaba. ''Al sana 2 santim. Eve gidecek ve şişeye karşılık bunları teklif edeceksin karıma. Onu sana, eğer fena halde yanılmıyorsam, derhal verecektir. Şişeyi buraya, bana getir. Onu senden 1 santime geri alacağım. Çünkü şişenin kanunu bu. Her defasında daha düşük fiyatla satılması gerekir. Ama ne yap ne et, seni benim yolladığımı sakın ola ki söyleme ona.
Ortak, yoksa sen benimle dalga geçiyor olmayasın, diye sordu Lostromo.
Eğer benden kuşkulanıyorsan, diye ekledi Kiaba, deneyebilirsin. Evden dışarı çıkar çıkmaz cebinin parayla dolmasını dile. Ya da en iyisinden 1 şişe rom dile. Ya da canın ne isterse onu dile. O zaman şişenin marifetini göreceksin.
Pekala kanaka, dedi Lostromo. Deneyeceğim. Ama ola ki beni alaya alıyorsan, ben de bir armadura çeliğiyle alaya alacağım seni.
Böylece balina avcısı caddede yürüyerek uzaklaştı. Kiave'de durup bekledi. Bir önceki gece Kokoa'nın beklediği yere çok yakın bir yerde duruyordu. Ama Kiaba daha kararlıydı ve amacından asla sapmıyordu. Sadece ruhu çaresizlik içinde kıvranıyordu. Caddenin karanlığında şarkı söyleyen bir ses duyana dek çok uzun bir süredir bekliyormuş gibi geldi ona. Sesin Lostromo'ya ait olduğunu anladı ama durup dururken böylesine sarhoş bir ses duyulması çok garipti. Ardından Lostromo'nun kendisi de sendeleyerek lambanın altına geldi. Şeytanın şişesini ceketine düğmelemişti. Elinde de başka bir şişe vardı. Ve görüş alanına girerken bile hala şişeyi kaldırıp ağzına dikiyor ve içiyordu.
''Onu almışsın,'' dedi Kiaba. ''Görüyorum.''
''Çek ellerini!'' diye bağırdı Lostromo, geriye doğru sıçrayarak. ''Bir adım daha yaklaşırsan suratını darmadağın ederim.'' ''Beni amacına alet edebileceğini düşündün demek, ha?''
''Ne demek istiyorsun?'' diye bağırdı Kiaba.
''Ne mi?'' diye bağırdı Lostromo. ''Bu çok iyi bir şişe. Gerçekten de. İşte bunu demek istiyorum. Nasıl olup da 2 santime benim olduğunu hiç anlamıyorum. Ama 1 santime senin olmayacağına adım gibi eminim.''
''Yani onu satmayacağını mı söylüyorsun?'' dedi Kiaba soluk soluğa.
''Hayır bayım!'' diye bağırdı Lostromo. ''Ama isterseniz size 1 yudum rom verebilirim.''
''Sana söylüyorum.'' dedi Kiaba. O şişeye sahip olan cehenneme gider.
Sanırım ben zaten oraya gidiyorum, diye karşılık verdi denizci.
ve bu şişe beraberimde götürmek için şimdiye dek rastladığım en iyi şey. Hayır bayım, diye bağırdı tekrar. Bu artık benim şişem. Sen gidip kendine bir tane daha bul.
Bu gerçek olabilir mi? Diye bağırdı Kiyaba. Senin iyiliğin için. Yalvarıyorum sana. Onu bana sat.
Söylediklerim benim için hiçbir şey ifade etmiyor, diye yanıtladı Lostromo. Budala olduğumu sanmıştın. Şimdi öyle olmadığımı anladın. Ve her şeyin bir sonu var. Rom'dan bir yudum almayacaksan ben alacağım. Hadi sağlığına ve de iyi geceler sana.
Böylece caddeden aşağıya, kasabaya doğru yürüyüp uzaklaşırken şişeyi de hikayenin dışına taşımış oldu. Ama Kiyaba rüzgar gibi uçarak Kokua'ya koştu. O gece mutlulukları büyüktü ve o zamandan bu yana parlak evde geçirdikleri bütün günlerin huzuru da o denli büyük oldu. Son.